Ayrım 23.
Sokakları gaz lambalarıyla aydınlatılan, caddelerinde atlı tramvayların işlediği bu hızla büyüyen kentin, yani Konya, tarihi çok eski. Bu şehir kurulmaya başladığında bugünkü Macaristan topraklarındaki insanlar belki de daha taş baltalarla avlanıyorlardı. Anadolu insanlık tarihinin beşiği sayılıyor. İncil'de anlatılan insanlık tarihine göre Nuh'un teknesi tufandan sonra buradan çok da uzak olmayan Ağır Dağı zirvesinde tekrar toprağa değiyor. Ertesi günü kaçınılmaz resmi ziyaretlerde geçiriyoruz. Konak, hükümet konağı, otelimizin hemen karşısında olduğundan dört köşe Hürriyet Meydanı'nı geçip konağa ulaşmak zor olmuyor. Son derece büyük binanın geniş koridorlarında ve merdivenlerinde bekleşen kederli insanlarla karşılaşıyoruz. Çoluk çocuk ortada kalan ve kendilerine yerleşecek bir avuç toprak gösterilmesini bekleyen bu insanlar Balkan'dan gelen muhacirler. Şehir bu göçmenlerle dolu. İstasyon çevresinde resmi binalarda, avlularda ve meydanlarda, bohça ve denkleri başında bekleyen kadınlarla, eli yüzü kirli çocuklarla, yere çömelmiş ve sessizce bekleşen ve hükümetin çözüm bulmasını sabırla bekleyen erkeklerle karşılaşıyorsunuz. Kim bilir insanlar bu ucu bucağı belli olmayan eşya ve denk kargaşası arasında kendilerininkini nasıl buluyorlar? Makedonya'da kana susamış vahşi Sırplar tarafından hem de Hristiyanlık adına kim bilir kaç yakını öldürülen bu zavallı insanlar şimdi resmi dairelerin koridorlarında dizilip birilerinin kendileriyle ilgilenmesini bekliyorlar. Bu binanın koridorlarında insan aklını kabul edemeyeceği sefalet içinde aileler yaşıyor. Anneler çocuklarını emziriyor, yemek yiyor, yatıyor ve hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. İşte Vali Hazretleri'nin tam bir Avrupa konforuyla donatılmış geniş, süslü ve halılarla kaplı bekleme odasına bu kederli tablonun ardından giriyoruz. Kısa bir süre sonra vali odasından çıkıyor. Ufak tefek, ak saçlı, güleç yüzlü ve şık bir adam. Herhangi bir Avrupa bürokratından tek farkı başındaki fez. Türk erkeği başından fesini kapalı mekanlarda bile çıkarmıyor. Karşılıklı olarak birbirimizi selamlıyoruz. Merkezi yönetim başvezirin yani başbakanın ki buna onlar sadrazam diyorlar, başkanlığında bakanlar kurulu heyeti vükela tarafından yürütülüyordu. Ama bu kurulun faaliyetleri parlamento yani meclisi mebusan tarafından denetleniyordu. Türk İmparatorluğu yani Memaliki Osmaniye toprakları bölgelere, vilayetlere ayrılıyordu. Bu bölgelerin başında yönetici olarak vali bulunur ve paşa rütbesinde olduğundan hazretleri olarak anılırdı. Vilayet illere yani sancak veya livalara ayrılır ve başına da mutasarrıf getirilirdi. Onun altında ise daha küçük bölgelerin yani kaza idarecisi olan kaymakam bulunurdu. Daha küçük yerleşim birimlerinin yani nahiye ve kariye başındakileri ise müdür denirdi. 23 Temmuz burada büyük bayram, meşrutiyet yani anayasa günü bugün büyük törenlerle kutlanıyor. Türk İmparatorluğu 1908'de bugün anayasal monarşiler arasında yerini almıştı. Ama anayasal düzen bilinci vatandaşlar arasında henüz ciddi kökler salmamışa benziyor. Anayasa bayramı hükümet konağı önündeki alanda kutlanıyor. Tören için bütün meydan ve binalar bayraklarla süslenmiş durumda. Kırmızı zemin üzerinde beyaz hilal ve yıldızlı bayraklar dalgalanıyor. Sanayi okulu öğrencileri bandolarıyla birlikte geçiyorlar. Onları Türk ve Ermeni okullarının öğrencileri takip ediyor. Rumlar bayrama katılmıyorlar. Daha sonra dörtlü sıralarla jandarma ve polis kuvvetleri geçide katılıyor. Askerlerin arkasından saygın ve ulvi görünüşleriyle Mevlana dervişlerine sıra geliyor. Dans eden bu dervişlerin üzerinde koyu renk uzun kaftanlar bulunuyor. Başlarındaki koyu yeşil uzun şapkaların boyu yarım metreyi buluyor. Tören elbiseleriyle birlikte şimdi de memurlar yürüyor. Konuşmalar yapılıyor, ardından da çocuklar sultana metiyeler okuyorlar. Valinin kısa konuşmasının ve derviş Çelebi'nin duasının ardından bando milli marşı çalmaya başlıyor. Sonra sıra askerlere geliyor. Kısa emirlerin ve silahların yere vurulmasının ardından hazır ola geçiliyor. Halk ve askerler bir ağızdan "Padişahım çok yaşa!" diye bağırıyorlar. Bir öğleden sonra jandarma subayı İsmail Hakkı Bey ziyaretimize geliyor. Burada misafirliğin aksatılmaması gereken kuralları var. Misafire kahve ve sigara ikram etmek zorundasınız. Türkler kahveyi süt ve şeker koymadan içiyorlar. Fincan adı verilen minicik bardaklardan içtiğimiz kahvenin yanında sigaralarımızı tüttürüyoruz. Planlarımızdan, seyahatlerimizden bahsediyoruz. Daha sonra sohbet koyulaşıyor ve askeri konulara geçiyoruz. İsmail Hakkı Bey subayların çilelerini anlatmaya başlıyor. Evet, bizim hayatımız hiçbir zaman güvence içinde değil. Koca imparatorluk savaşların, ayaklanma ve isyanların acısı içinde ve akla gelen her yere bizler gönderiliyoruz. Harbiye'den mezun olur olmaz Yunanistan cephesine gönderildim. Birkaç sene sonra ise Yemen'de isyan patladı. Arap kabilelerinin kanlı ayaklanmasını bastırmakla görevlendirildik. Orası tam bir felaketti. Çatışmalarda sağ kalmayı başaran çölün kızgın kumlarında veya sıtma ateşinde telef oldu. Ama ben dayandım ve cepheden yüzbaşı olarak döndüm. Daha sonra sıra Arnavutluk'taydı. Arnavutlarla çarpıştık. Sağımdaki, solumdaki arkadaşlarım şehit oldu ama ben hayatta kaldım. Cepheden dönüp evlendim. Daha 2 aylık evliyken, yani daha izindeyken İtalyan savaşı patlak verdi ve emir geldi. Evde eşime bir şey söyleyemedim. Son anda kapıdan elveda diyebildim. Karım hıçkırarak ağlamaya başladı ama benim elimden ne gelirdi? Kucakladım ve koşarak uzaklaştım. Ölüme gidiyordum. O kanlı kasırganın yeniden ortasında olacaktım. Yüreğim acı içindeydi. Daha sonra Bulgaristan cephesinde çarpışmaya başladığımda artık binbaşıydım. Savaşı kaybettik. Sonra İzmir'e jandarma olarak tayinim çıktı. 2 hafta önce de buraya geldik. Bu hayat nerede ve nasıl bitecek Allah bilir. Kadınımı yıllardır göremedim. Oğlumu tanımıyorum bile. 1914 yılı Eylül ayı başlarında Türk ordularının muharip birliklerinin toplamı yaklaşık olarak 450 bin insan ve 175 bin hayvandan oluşmaktadır. O yıllarda orduların iaşesi için gerektiğinde tekalifi harbiye denilen bir yöntem kullanılmaktadır. Bu yönteme başvurulduğunda askeri yetkililer mülki memurlarla görüşerek ordu ihtiyacı için gerekli olan ikmal maddelerinin hazırlanmasını isterler. Bölgenin en üst düzey komutanının emriyle bir subay ve yeterli sayıda erlerden bir tekalif ve harbiye müfrezesi oluşturulur ve iyi bir kılavuz eşliğinde emredilen yere gönderilir. Müfreze gittiği yerin memurları, bunlar yoksa muhtarları ile görüşür ve birlikleri mevcuduna göre gereken ihtiyaç maddelerinin cins ve miktarını belirterek yazılı istekte bulunur. Halkın elindeki erzak, yem ve ulaştırma araçları belge karşılığı teslim alınır. Bedeli ise barıştaki gibi geçerli fiyatlar gözetilerek savaştan sonra ödenecektir. Bu harbin başında da ordu için gerekli olan taşıma araçları tekalif ve harbiye yöntemiyle temin edilir, alınan araba ve hayvanlara karşılık sahiplerine para yerine savaştan sonra ödenmek üzere mazbatalar verilmektedir. Bu durumda hayvan ve arabası elinden alındığı halde eline para geçmediğini gören halk taşıma araçlarını hükümet emrine vermek istemez. Bunun için de köylüler çoğu zaman hayvanlarını saklar, bilerek hasta eder, hatta keserler. Bu yüzden de başkomutanlık vekaleti bölgeden daha fazla yük hayvanı temin edebilmek amacıyla taşıma araçlarının peşin para karşılığında alınmasını kararlaştırmıştır. Teğmen Faik Tonguç, dönemin subaylarından. Bir kısmımız Ulukuşta'ya geldik. 15-20 hanelik harap bir köy manzarası gösteren kasaba, yerinin önemi dolayısıyla kaza merkezi yapılmış, bir gün önce gelen arkadaşlarla burada birleştik. Geceyi bu harap kasabanın köhne okuluna geçirdikten sonra menzilden verilen atlar, eşeklerle erkenden yola çıktık. Önde eşekliler, arkada atlılar garip bir manzara gösteriyordu. Niğde'de otel olarak kullanılan evde geceyi geçirdikten sonra ertesi gün İnce Su kasabasında konakladık. Bütün gün yol boyunca Türk halkının bakımsızlığından, zavallılığından konuştuk. Kasabalar, köyler ve köylüler hiçbir himmet görmemiş, boyuna soyulmuş, askere alınmış, sağlık durumları hiç düşünülmemişti. Korkunç bir sefalet ve perişanlık içinde yüzlükleri görülüyordu. Yüreklerimiz sızlıyordu. Uzaktan kulağa hoş gelen Niğde, Konya gibi şehirleri gördüğü zaman insan hayal kırıklığına uğruyor. Baştan başa kara, kasvetli manzara insana çok dokunuyordu. Kayseri'yi gördüğümüz zaman hayretler içinde kaldık. Kitaplarda okuduğumuz 72 bin nüfuslu ticaret ve sanayi ile meşhur büyük şehir, daracık sokakları, kapkara evleriyle orta çağ yadigarı bir harabeymiş. Kapalı çarşısından başka görülecek bir tarafı yoktu. Birçok Selçuklu eseri varsa da genellikle bakımsız, harabe halindeydi. Her yerde olduğu gibi burada da Hristiyan mahalleleri oldukça bakımlıydı. Bir günde Sivas'a gitmek üzere 27 arkadaş bir yük kamyonuna dolduk. Erkenden hükümet konağı meydanından uğurlandık. Sultan Han'ı denen eski bir kervansarayda benzin bittiği için 4 gün kaldık. Bu yüzden bizimle birlikte Kayseri'den hareket eden yük arabalarıyla birlikte Sivas'a varabildik. Benzin bulmakla seyahat zorluğu halledilmiş olmuyordu. Bizim şose ve köprülerimizin yabancısı olan bu ulaşım aracı dayanamıyor, sık sık yol üstündeki hendeklere düşüyor, pek çok çalışma heya molalarla kamyonu yolun pençesinden kurtarıyorduk. Hele o zavallı köprüler, üzerinden geçerken inim inim inliyorlar, dereye yuvarlanmamak için 27 kuvvetli kol büyük ağaçlarla köprüyü destekliyordu. Bazen bu yardımlar da yetmiyor, suya, batağa saplanıp kalıyorduk. Bu yollar kağını ve arabalar için yapılmış, bir defa bile tamir yüzü görmemiş. Köylülerin su geçirmek için açtıkları derin hendekler şosede yol manzarası bırakmamış. Güneş doğarken karlı buzlu soğuklar arasında Kızılırmak'ın güzel köprüsünü geçerek bir ağızdan söylediğimiz vatan şarkılarıyla Sivasları sıcak yataklarından sokaklara attık. Sivas'ın ilk görünüşü bizde iyi izlenimler bıraktıysa da diğer Anadolu şehirleri gibi çamuru, toprak evleri, temiz olmayan sokakları, halkın kılık ve kıyafetinin perişanlığı insana üzüntü veriyordu. Huysuz, deli bir katırın sırtında Fırat Vadisi'ni de geçtikten sonra karlı dağlara tırmanmaya başladım. Seferberliğin başında 3. Ordu'nun iaşe ihtiyaçları için Musul ve Kerkük'ten Cizre'ye erzak sevk edilmektedir. Cizre ve Siirt'e kadar taşınan erzak buradan Erzurum'a, Kafkas sınırına ulaştırılmaktadır. Cizre üzerinden Siirt'e erzak sevkiyatı daha çok katırlarla yapılmaktadır. Çünkü yol develerin geçişi için uygun değildir. Sevkiyat istenilen miktarda gerçekleşmeyince erzak ve cephane kollarına ait 346 adet deve bu hatta tahsis edilerek erzak yüklü olarak yola çıkarılırlar. Fakat kafileler şiddetli kış şartlarından dolayı Siirt'e ulaşamaz ve Diyarbakır'a sığınmak zorunda kalır. Burada da barındırılamazlar ve bir bölümü telef olur. Erzak kollarındaki hayvan ve arabalara yüklenilecek erzak miktarları da belli bir standarda bağlanmıştır. Mesela harekat sırasında kendi yemlerinin dışında kuvvetli bir beygire en az 100, bir deveye 250, çift beygirli bir arabaya 500 ve 4 beygirli bir arabaya 1000 kilogram erzak yüklenebilmektedir. Bunu aşan yüklerin, yüklenip yüklenemeyeceği ise yolların durumuna bağlıdır. Hayvanları kullanılamaz bir hale sokmamak için araba ve hayvanlara taşıyabileceklerinden fazla yük yüklenmemesine dikkat edilecektir. Diğer taşıtlara ait yükleme sınırları, bir mekkareye ester 80 kilogram, bir merkebe 50 kilogram, bir öküz arabasına 400 kilogram, bir kağnı arabasına 150 kilogram, bir manda arabasına 600 kilogram, bir çift atlı arabasına 400 kilogram, bir yük otomobiline 4000 kilogram kadar olmalıdır yayınlanan o günün emirlerine göre. Otomobillere 4000 kilogram kadar yük izni vardır ama harp yıllarında motorlu araç yok denecek kadar azdır. Ülkemizde 1914 yılında İstanbul'da 110, İzmir'de 22, Suriye'de 25 ve diğer yerlerde 30 olmak üzere toplam 187 adet motorlu araç bulunmaktadır. Bu nedenle 3. Ordu emrinde bulunan yük otomobilleri de doğal olarak hem sayıca ve hem de nitelik olarak çok yetersiz durumdadır. Harbin başında ordu emrinde toplam 6 adet yük otomobili vardır. Otomobiller diğer yollara göre daha muntazam olan Trabzon-Erzurum ve Ulukuşla-Erzurum hatlarının bazı kesimlerinde erzak vesaire malzeme nakliyatında kullanılmışlardır. Ancak otomobiller çok eski olduklarından sık sık arızalanmakta, bölgede bunların bakım ve onarımını yapacak usta, yedek parça ve tamirhaneler de bulunmadığından ordunun bu araçlardan yeterince istifade ettiğini söylemek mümkün değildir. Ordu komutanlığı bütün bu olumsuzluklara rağmen yük kapasitelerinin büyük oluşu, daha önemlisi at ve eşekler gibi yem ve yiyecek tüketmemeleri sebebiyle yük otomobillerini tercih etmektedir. Erzurum'dan 16 Ekim 1914 tarihinde İstanbul'daki Başkomutanlık Vekaleti'ne müracaat edilerek ihtiyaç duyulan erzak ve cephanenin bir an önce Erzurum'a sevk edilebilmesi için 50 adet yük otomobili, 4000 mekkare ile at ve koşumlarıyla beraber 500 çift atlı arabanın gönderilmesi istenmiştir. Trabzon'a bir kısmı çalışamayacak derecede eski 6 adet yük otomobilden başka bir şey gönderilemez. Bunlardan iki tanesi zaten çok eski olduklarından çalıştırılamaz. Diğerleri de Erzurum'a eşya yüklü olarak gönderilir. Fakat sadece biri varabilir. Diğer 3 otomobil yolda arızalanarak tamir edilmek üzere Trabzon'a iade edilir. Biz bilmeyiz ki. Ya, beni küçük düşürdünüz demek. Alın öyleyse görün bakalım. Ben kendimi daha da küçük düşüreceğim. Dostoyevski, Adolesen. Valiliğin yegane nakliye vasıtası sırtlarında fedakarca erzak taşıyan asker ve ahalidir. Ancak insanüstü gayretlerle yapılmakta olan sevkiyatın uzun süre bu şekilde devam etmesi beklenemez. Ve ayrıca Trabzon halkının Müslümanı, gayrimüslimi, zengini, fakiri hep beraber gece gündüz fedakarca çalışarak vapurlardan boşalttıkları levazım ve erzakı sırtlarıyla taşımak gibi olağanüstü çabalarına rağmen bütün erzakın Erzurum'a kadar ulaştırılması mümkün olamamaktadır. 1914 yılı Aralık ayında Trabzon'dan Hamsiköy'e kadar günde ancak 100 ton kadar yiyecek, halka ait sınırlı sayıdaki taşıma araçları ve daha çok insanların sırtlarıyla taşınabilmektedir. Vali Cemal Azmi Bey İçişleri Bakanlığı'na tekrar müracaat ederek kış şartlarına dayanıklı 1000 adet devenin bir an önce gönderilmesini ister, fakat bu istekten de bir sonuç alınamaz. Yoğun kar yağışı ve Zigana Dağı'nın engebeli yapısı sebebiyle Hamsiköy'e kadar büyük ölçüde halkın sırtına getirilen erzak buradan ileriye eldeki mevcut develerle taşınabilmektedir. Bu sırada Trabzon, Akçaabat, Maçka, Torul ve Gümüşhane içlerindeki memurlar da dahil olmak üzere yöre halkı kendilerine ait hayvan ve arabalarıyla erzak ve askeri eşya taşımaktadırlar. Kurmay Yarbay Felix Guze, 3. Ordu Kurmay Başkanı. 3. Ordu bölgesinde köyler genellikle bacalı ve yan tarafları sırtların içerisine gömülmüş toprak evlerden ibarettir. Evlerin rengi civar arazinin rengine uyduğu için göze çok çarpmaz. Mıntıkanın manzarası elim ve hüzün vericidir. Şehirlerin ekserisi Avrupa şehirlerinin manzarasına benzemez. Sivas işlek ve mühim bir şehirdir. Erzurum ve Trabzon şehirleri ticaret açısından gerilemeye başlamışlardı. Bu durum bölgedeki yol vaziyetine çok tesir yaptı. Yegane iyi şose Trabzon-Erzurum şosesiydi. Bu şose Erzurum'un doğusundaki Hasankale'ye kadar devam ediyordu. Harap halde olan yollara esasen taş dökülmemiştir. Bu yollar daha çok köy yolu özelliğindedir. Mevcut yolların en fenası eski Türkler tarafından yapılmış olan şoselerdir. Yontulmamış taşların toprağa atılması suretiyle yapılmışlardır. Arazi ve mevsim müsaade ettiği yerlerde gidiş geliş daima yol haricinde olur. Çok fena iki yol vardır ki çok meyillidir ve gayri muntazam taşlarla döşenmiştir. Hayvanlar bu yollar üzerine yürürken düşerek kaymaktadırlar. Sahil yolu da çok fenadır. Bu yolda bir nevi küçük taş sütunları kaldırım taşı yerine yan yana konularak kaldırım şekli verilmiş idi. Bu yolu düzgün bir halde tutmak mümkün olamadığından zaman geçtikçe bozulmaya başlamış, birçok yerlerinde içerisi çürümüş dişler gibi delikler hasıl olmuş, taşları düşmüş idi. Bir atın ayağı bu deliklere girdiği zaman diz kapaklarına kadar toprağa gömülürdü. Neticede hayvan ölürdü. Buralarda yalnız atlar düşmez. Hatta bir gün bir köpek de aynı akibete uğramıştı. Sebze olarak fasulye, bamya çok mühimdir. Memlekette konserve fabrikaları bulunmaması iaşe işlerine mühim surette tesir yapıyordu. Fasulye ve bamya kurutuluyordu. Bulgur ve pirinçten pilav pişirilirdi. Pirinç, bulgur, kuru sebzeler konserve yerine geçiyordu. Kasaplık hayvanlardan sığır ve koyun bu mıntıkada bol miktarda mevcuttur. Hayvanların kıtada kesilmesi kaideydi. Etten de kavurma yapılıyordu. Kavurma yağda pişirilir ve tenekelerde muhafaza olunurdu. Teneke bile memlekette yapılamadığı için Bakü gazlarının tenekelerinden bu iş için istifade ediliyordu. Bu tenekeler mahdut olduğu için istenilen miktarda kavurma yapılamıyordu. 3. Ordu bölgesinde demir yolları ve motorlu araçların işleyebileceği muntazam yollar bulunmadığından büyük şehirler arasında yolcu taşıyan yerli ve Rus yapımı faytonlarıyla yöre halkı tarafından furgun adı verilen yaysız at arabaları, kağını denilen tekerlekleri kalın ve sağlam bir dingille tespit edilmiş iki tekerlekli köylü arabaları kullanılmaktadır. Van Gölü İran sınırına yakın olduğu için İran ile Türkiye arasında önemli ulaştırma doğrultusu olarak gölde o tarihte 40 tonluk 70-80 adet yelkenli gemi bulunmaktadır. Kurmay Yarbay Felix Guze, 3. Ordu Kurmay Başkanı. Bu bölgede ne demir yolları ne de otomobil vardı. Erzak nakliyatını hayvan kuvvetiyle yapmak mecburiyeti vardı. Ağırlıklar cephane kolları ve katarların büyük kısmı mekkarelerden teşkil olunmuştur. Bu işler için kullanılabilecek canlı vasıtalar şunlarıydı. At, eşek, öküz, manda, deve. Bu vasıtalar memlekette çokça mevcut idi. Doğulu kendi hayvanına çok fena bakar, atlar çok erken, ekseriye 2 yaşındayken kullanılmaya başlanır, bu yüzden birçok hayvan telef olur. Eşekler az yemle idare ederler fakat çok iş görürler. Öküz bizim öküzlerimizden daha küçüktür. Öküz ve mandalar biraz tembeldir, ağır ağır iş görürler. İran'dan gelen develer çok tahammüllüdür ve ağır yükleri de taşıyabilirler. Fakat bunlar da çok boğazlıdır. Esasen iyi halde olmayan yollarda çok miktarda işleyen yük hayvanları ve kağnı arabaları yolları bir kat daha bozuyordu. Basit surette imal edilmiş olan kağnı arabalarının tekerlekleri incedir. Bu ince tekerlekler yolları adeta bıçak gibi kesiyor ve harap ediyordu. Fakat bu mıntıkada da bu cins arabalara çok lüzum vardır. En çetin arazide bile hareket edebilirler. Yürüyüşleri çok ağırdır fakat en dik meyilli yolları bile bir hamlede aşabilirler. Kağnı arabaları yüksek değildir. Yükleri devrilse bile büyük mekkarelerden devrilen yükler kadar zarar görmezler. İkmal işleri için çok miktarda canlı vasıtaya ihtiyaç vardı. Trabzon-Erzurum arasındaki şose 3. Ordu İHŞ bölgeleri içinde motorlu araç işleyebilen tek yoldur. Kasım ayı başında Trabzon-Erzurum arasında çalışan menzil kuvveti 4 yük otosu, 826 kağanı, 1675 deve, 365 mekkareden ibarettir. Trabzon'dan hareket eden bir kolun Trabzon-Erzurum-Hasankale arasındaki gidiş dönüşü 30 günde tamamlanabilmektedir. Taşınabilen yük de göz önüne alınınca ortaya çıkan netice, ordunun bir günlük ihtiyacının bir ayda taşınabiliyor olduğudur. Zaten asıl zorluk da erzak bulmaktan çok taşımaktadır. Diğer bölgeler bir yana sadece Trabzon'daki erzak düzenli bir şekilde Erzurum'a taşınabilmiş olsa, ordunun beslenme problemi diye bir sıkıntısı kalmayacaktır. Nakliyat sıkıntısı öyle boyutlara varır ki Bitlis valiliği sırtında erzak taşımaya insan bulur. Fakat bu sefer de sırtta taşımaya elverişli çuval bulunamaz. İstanbul'dan gönderilen 10 bin çuval Bitlis'e varana kadar Rusların Erzurum'a girme ihtimali vardır. Urfa valiliği de aynı sıkıntıyı başa deve olmak üzere nakliye hayvanı bulmakta yaşamaktadır. Ramazan Balcı günümüz yazarlarından. Görüldüğü gibi orduyu açlığa ve halkı da perişanlığa mahkum eden birinci sebep, dağı taşı vatan eden yolların ve yol üzerinde yük taşıyacak vasıtaların bulunmayışıdır. İkinci sebep ise az da olsa sahip olunan sınırlı imkanların planlı bir şekilde kullanılamamasıdır. Birinci Dünya Harbi'nde uluslararası ticaret yollarının kapanması, ülke içi ticari taşımacılığın yetersizliği, tarımsal üretimin azalması ve mevcut imkanları en iyi şekilde kullanabilecek bir İHŞ örgütünün bulunmayışı, Türkiye'deki İHŞ stoklarının kısa zamanda tükenerek şiddetli bir İHŞ buhranının doğmasına sebep olur. İHŞ buhranından cephelere yakın bölgelerde yaşayan insanlar daha fazla etkilenmektedirler. Nitekim Kafkas cephesinde bulunan 3. Ordu birlikleri Erzurum ve civarında toplanmış olduğundan özellikle bu bölge halkı büyük bir sıkıntı içerisindedir. Tuncay Öğün, günümüz yazarlarından. 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun toplam nüfusu yaklaşık 25 milyon, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan bölgenin nüfusu ise 16 milyon civarındaydı. Savaşın başında 3. Ordu İHŞ bölgesi o zamanki idari taksimata göre Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Mamuretül Aziz, Musul ve Diyarbakır vilayetleri ile Erzincan ve Canik sancaklarından müteşekkildi.